6. kaset 2. yüz, sayfa 158. Bu olaylar hakkında bilgiler Namık Kemal'in biyografilerinde, özellikle Kuntay 2.1, bölüm 1-16'da bulunabilir. Çağdaş kaynaklardan alınan iktibaslarla açık bir özet, Özön'ün yayınladığı Vatan yahut Silistre'nin 1943 eklerinde bulunur. Ziya ve Kemal 1867'de Avrupa'ya kaçtıkları sıralarda kendilerini tehdit eden en kötü ihtimal Kıbrıs ve Erzurum gibi uzak yerlerde taşra mutasarrıflığıydı. Fakat 1873'e kadar şartlar daha da güçleşmişti. Ziya'nın Ali Paşa'nın ölümünden sonra başka şikayeti kalmadığından geçici olarak hükümetle barışıp çeşitli devlet görevlerinde bulunduğu doğrudur. Fakat Kemal düşünmeye, yazmaya ve tahrik etmeye devam etti. Bu faaliyetlere Veliaht Şehzade Murat ile muhtemel temasları da eklenince serbest bırakılamayacak kadar tehlikeli bir kimse oldu. Bu yüzden bu kez sıkı bir tutukluluk altında sürüldü ve Kıbrıs'ta Magosa'da 38 ay hapsedildi. Bunun ilk kısmını tek başına hücrede geçirdi. Bu hapislik ancak Sultan Abdülaziz'in 1876'da tahttan indirilmesiyle sona erdi. 1870'lerde koşullar hızla değişti. Ordu ve donanma yeni zırhlılarıyla kuvvet bakımından Avrupa'da üçüncü, büyük masraflara mal olmuştu. Sultanın israfı ve nazırlarının pervasız borçlanmaları devlet maliyesini hercümerce sürükledi. Kötü ürün alınması sıkıntı ve hoşnutsuzluk getirdi. Avrupa'ya karşı düşmanlık duygusu yaygın ve yoğun hale geldi. Ekim 1875'te Sadrazam Mahmud Nedim Paşa, Osmanlı borçlarının faiz ödemelerinin yarıya indirileceğini bildirdi. Ve bunun Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki durumuna ve itibarına felaketli etkileri oldu. Taşra karışıklık içindeydi. Temmuz 1875'te Bosna ve Hersek'te ayaklanmalar başladı. Oradan Bulgaristan'a sıçradı ve bunun Osmanlı başıbozuk kuvvetleri tarafından kanlı bir şekilde bastırılması bütün Avrupa'da zulüm feryatlarına yol açtı. 6 Mayıs 1876'da Selanik'te Fransız ve Alman konsoloslarının bir kalabalık tarafından öldürülmesi, Babali'nin Avrupa devletleriyle arasını açarak kuzey ufkunda gözükmekte olan savaş karşısında onu müflis, itibarsız ve yalnız bıraktı. Mithat Paşa ve Meşrutiyet. 10 Mayıs 1876'da Softalar veya Fatih, Bayezid ve Süleymaniye medreselerinin ilahiyat öğrencileri Babali önünde ayaklanarak Sadrazam Mahmud Nedim Paşa ile Şeyhülislam Hasan Fehmi Efendi'nin azlini istediler. Söylendiğine göre bunlardan bazıları Babali'nin dış parmaklıklarının sadrazama asmaya el verecek kadar yüksek olup olmadıklarını ölçüyorlardı. 64 dipnot. Şeref. Tarmuz 192'de, Kur'an sayfa 82'de, İsmail Kemal sayfa 108, Mithat Life sayfa 81, Şeyh Suvaroğlu sayfa 60'de, Abdülhamid-i Sani'nin notları, T-Tem sayfa 92'de, Tunay'a, Partiler sayfa 96-97, İsmail Hami Danişment, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, 4. 1955 253-54. Kanıtlar bu ayaklanmanın ani olarak kendiliğinden ortaya çıkmadığını göstermektedir. Sultan Abdülhamit tabiatıyla tarafsız bir tanık değildir. Gösterilerin Mithat Paşa tarafından düzenlenip paraca desteklendiğini ve onun perde arkasındaki arkadaşları arasında Rüştü Paşa, Damat Mahmud, Halim Paşa, Hayrullah Efendi ve Murat'ın bulunduğunu söyler. 65 dipnot. Notlar, çeşitli kısımlar, özellikle sayfa 93-94. Gösterilerin Mithat ve Şehzade Murat tarafından değilse bile hiç olmazsa bunların isteklerinin lehinde olan diğerleri tarafından tertiplendiğine dair başka kanıtlar da vardır. Medrese öğrencilerinin ayaklanmaları Türkiye'de hiç de yeni bir şey değildi. En azından 16. yüzyıldan beri Osmanlı işlerinde önemli ve bazen de tehlikeli bir rol oynamışlardı ve ülkenin sosyal tarihinde önemli bir fenomendi. 66 dipnot. Örneğin bakınız Mustafa Aktağ. Türkiye tarihinde... medreseli isyanları. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 11/1949-50/361-387. Bununla beraber hükümet değişikliği sağlamak amacıyla önceden düzenlenmiş ve para verilmiş bir öğrenci gösterisi yeni bir şeydi. Bu durum Avrupa'nın bazı kısımlarında kökleşmiş geleneği Türkiye'ye soktu ve özellikle Osmanlı Devleti'nin varisi olan devletlerde birçok kereler uygulanan bir örnek oldu. Sultan bunların baskısına boyun eğdi ve iki gün sonra hem Mahmud Nedim Paşa'yı hem Hasan Fehmi Efendi'yi azletti. Mütercim Rüştü Paşa Sadrazam, Hüseyin Avni Paşa Serasker, Hasan Hayrullah Efendi Şeyhülislam, Mithat Paşa da daha önce 1868-69'da kısa bir süre bulunduğu Devlet Şurası Başkanı oldu. Fakat Sultan ile yeni nazırları arasında güvensizlik vardı ve bir kuvvet çatışması uzun süre gecikemezdi. Sir Henry Elliot bir mektubunda şunları bildiriyordu: "Herkesin ağzında meşrutiyet sözcüğünün olması, başkentin uyanık kamuoyunu temsil eden ve millet hem Müslüman hem Hristiyan tarafından desteklendiğini bilen softaların zannımca bunu elde edinceye kadar çabalarını gevşetmeyeceği ve sultanın bunu tanımayı reddetmesi halinde onu tahttan indirme teşebbüsünün hemen hemen kaçınılmaz gözükmesi, Kur'an'ın gerektirdiği hükümet şeklinin tamamen demokratik olduğunu, şimdi sultanın kullanmakta olduğu mutlak otoritenin halkın haklarının gaspı olduğunu ve şeriatın bunu tasvip etmediğini müminlere kanıtlayan Kur'an'dan bazı metinlerin dolaştırılması, hem metinlerin hem teamüllerin devletin çıkarlarını ihmal eden bir hükümdara itaatın gerekmediğini göstermek amacında olması." 67 dipnot. Elliot, sayfa 231-32. Mithat tarafından da hafif değişikliklerle zikredilmiştir. Life, sayfa 81. Karşılaştırma, Temperley, Cambridge History, J, sayfa 172. Sir Henry, kamuoyundan, milletin gövdesinden ve buna benzer şeylerden bahsederken belki biraz saftı. Fakat olayların gidişini değerlendirmesi yeterlikle doğruydu. Zikrettiği kanıtlar ve bunların gösterdiği amaç, fikirlerinin etkisi hemen fark edilir olan genç Osmanlıların öğretilerinin mantıki sonucuydu. 30 Mayıs 1876'da Şeyhülislam'dan sultanın halline cevaz veren bir fetva silahını elde eden ve gerekli siyasi ve askeri hazırlıklarla kuvvetlenen nazırlar, Abdülaziz'in hükümdarlığının sona erdiğini resmen ilan ettiler ve onun yerine Murat'ı padişah yaptılar. Bunun başlıca sorumluları Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa ve Harbiye Komutanı Süleyman Paşa idi. 67A dipnot. A. Tahttan indirme hazırlıkları ve onu örgütleyenlerin rolleri hakkında bakınız Davison, Reform, sayfa 327D. Eski sultan halefi lehine tahttan feragat ettiğine dair bir mektup yazarak yerini sükunetle terk etti. Yenisi de derhal bütün nazırların yerlerinde kaldığını teyit eden bir kararname çıkardı. 5. Murat'ın tahta çıkması hürriyetçiler için bir zafer gibi göründü. Murat yıllarca genç Osmanlılarla temasta bulunmuş ve onlara sempati göstermişti. Bunlardan birçoğu şimdi saray memuriyetleri aldı. Kıbrıs'tan çağrılan Namık Kemal onun özel sekreteri oldu. Sadullah'a mabeyin başkatipliği gibi kilit bir mevki verildi. Fakat hürriyetçilerin yeni hükümdarlarından memnunlukları kısa sürdü. Murat hem Batı hem Türk eserlerini geniş ölçüde okumuş, Avrupa edebiyat, bilim ve işlerine kuvvetli ve bilgili bir ilgi duyan yüksek zekalı bir şehzadeydi. 1867'de Avrupa gezisinde Abdülaziz'e refakat etmiş ve çok iyi bir izlenim bırakmıştı. Bu durum ve sürgün hürriyetçilerle gizli temasının haber alınması, sultanın ona gittikçe artan bir şüpheyle davranmasına ve onu göz altında fiili bir inziva hayatına zorlamasına yol açtı. Bu hayatın gerginlikleri ve teselli bulmak için başvurduğu içki, zaten sinir bozukluklarına maruz bir bünyenin kaldıramayacağı şeyler oldu. Ve Murat, tahta çıktığı zaman artık iyice akli bozukluk yolunda bulunuyordu. Tahta çıkmasından hemen sonraki iki yüzücü darbe akli çöküşünü tamamladı. Birincisi, Hallin'den birkaç gün sonra Feriye Sarayı'nda, dipnot, kitabın İngilizce aslında Çırağan Sarayı denilmektedir. Bilekleri kesilmiş olarak bulunan Abdülaziz'in feci ölümüydü. İkincisi, Abdülaziz'in oğlu Prens İzzettin'e yaverlik etmiş, Kafkasyalı piyade yüzbaşısı Çerkes Hasan'ın kabine toplantısına delice dalarak Hüseyin Avni Paşa ile diğer nazırları öldürmesiydi. Bu olaylarla aklını kaçıran yeni sultan, halk karşısına çıkamayacak ve herhangi bir resmi işte hazır bulunamayacak hale geldi. Türk ve yabancı doktorların konsültasyonlarından sonra sultanın durumunun şifa bulmaz olduğu kesin görünüyordu. 68 dipnot. Çerkes Hasan olayı hakkında bakınız Uzun Çarşılı. Çerkes Hasan vakası. Bel No 33 1945. Murat'ın sağlık durumu hakkında bakınız aynı yazar. 5. Sultan Murat. İbit No 38 1940. Dış savaş ve iç buhranlar ortasında böyle bir durum çok geçmeden göz yumulamaz hale geldi. Ve nazırlar istemeyerek de olsa ikinci bir saltanat değişimi ihtimalini düşünmeye başladılar. İkinci veliaht Murat'ın küçük kardeşi Abdülhamit idi. 27 Ağustos 1876'da Mithat Paşa, Abdülhamit'in hürriyetçi davaya önceden sempati vaadini almak üzere Nişantaşı'ndaki annesinin sarayında onu görmeye gitti. Şehzadeye hükümet üyelerinin teklif ettiği kanuni esasinin bir taslağı gösterildi. Abdülhamit bunu tasvip etti ve desteklemeye söz verdi. Bu ön hazırlık tamamlanınca Sadrazam Şeyhülislam'dan akli yetersizlik sebebiyle sultanın halline cevaz veren bir fetva aldı ve 31 Ağustos'ta talihsiz Murat halledilerek yerine Abdülhamit padişah ilan edildi. Namık Kemal'in gözlerinden yaşlar akarak Murat'ın hallinin ertelenmesi için Mithat Paşa'ya yalvardığı fakat kâr etmediği söylenir. 69 dipnot. İsmail Kemal, sayfa 118. 5. Murat hakkında bakınız İA ve L1. Daha fazla kaynakların gösterildiği ilgili maddeler. Halledilen sultan 28 yıllık bir tutsaklıktan sonra 1904'te öleceği Çırağan Sarayı'na götürüldü. 4 ay içinde 2 kez nazırlarının kararıyla sultan halledilmiş ve yerine diğeri getirilmişti. Bu olayların Osmanlı hanedanının tarihinde geçmiş örnekleri yok değildi. Nazırların çoğu halk gibi geleneksel yolda politikacıların önayak olduğu ve dini makamın onayladığı basit bir silahlı kuvvet müdahalesiyle şüphesiz tatmin olmuştu. Fakat Mithat'ın başka fikirleri vardı. Mithat Paşa, Rusçuklu bir kadının oğlu olarak 1822'de İstanbul'da doğdu. 70 dipnot. Mithat Paşa'nın oğlu Ali Haydar, yukarıda sayfa 159 No 63'e bakınız. İnal, Sadrazamlar, sayfa 315-414 ve Pakal'ın Son Sadrazamlar 1, 189-445 tarafından yazılmış biyografileri vardır. Ayrıca bakınız L1 ve İA ilgili maddelerde. Henüz genç bir oğlan çocuğu iken sadaret makamında bir memuriyet elde etti ve ondan sonra babali hizmetinde hızla yükseldi. 1858'de 6 aylık bir izinle Londra, Paris, Viyana ve Brüksel'i ziyaret ederek Avrupa'da inceleme yaptı. Döndükten sonra birçok valiliklerde bulundu. Yetenekli ve dürüst bir idareci olarak ün kazandı. 1864'te taşra idaresi hakkında yeni kanun üzerinde fikrini almak üzere başkente çağrıldı ve aynı yıl eski Silistre, Vidin ve Niş vilayetlerinin birleştirilmesiyle yeni kurulmuş olan Tuna vilayetine vali yapıldı. Bu görevde ve 1869'da nakledildiği Bağdat Valiliğinde bu vilayetlerin uzun zamandan beri görmedikleri bir güvenlik ve refah sağlayarak göze çarpan bir yetenek gösterdi. Ağustos 1872'de Mahmud Nedim Paşa'nın düşmesinden sonra Sultan Aziz tarafından sadrazamlığa atandı. Fakat Abdülaziz'in kaprisli mutlakiyetine alet hizmeti görecek bir adam olmadığından yalnız 2,5 aylık bir görevden sonra azledildi. Onu izleyen birkaç yıl sırasında Bağbali'deki rakip kliklerin manevraları onu çeşitli nazırlıklara getirip götürdü. Bunların hiçbirinde uzun süre kalmadı ve hiçbirinde büyük bir izlenim bırakmadı. Daha 1875 kışında Mithat Paşa, İngiliz elçisi Sir Henry Elliot'a grubunun amacının bir anayasa elde etmek olduğunu açıklamıştı. "İmparatorluk," dedi, "hızla yıkıntıya götürülüyor. Görebildiği tek çare önce nazırları özellikle maliye bakımından Milli Halk Meclisi'ne karşı sorumlu kılarak hükümdar üzerinde kontrol sağlamakta bulunuyordu. İkincisi, bütün sınıf ve din farklarını ortadan kaldırarak bu meclisi gerçekten milli yapmakta. Üçüncüsü, yerinden yönetimle ve valiler üzerinde taşra kontrolünün yerleştirilmesiyle." 71 dipnot. Elliot, sayfa 228. 9 Mart 1876 günlü Müslüman vatanilerin bildirisiyle. Mortman, İstanbul 2, 90D, karşılaştırma. Yeni anayasa planları 1876 Mayıs'ında Mithat'ın hükümete girmesinden hemen sonra başlatılmış görünmektedir. Devlet adamları ve ulemadan kurulu bir komisyona metni yazma görevi verildi. Metin yıl sonuna doğru tamamlandı. 19. yüzyıl anayasalarının pek çoğu gibi o da hem doğrudan doğruya hem de 1850 tarihli daha otoriter Prusya Anayasa Fermanı aracılığıyla 1831 Belçika Anayasası'ndan büyük ölçüde etkilendi. Prusya Anayasa Fermanı gibi o da bir kurucu meclisten çıkmadı. Hükümran iktidar tarafından ilan edildi. Bu, Mithat Paşa'nın Sultan Abdülhamit tarafından tekrar sadarete atanmasından birkaç gün sonra 23 Aralık 1876 günü oldu. 72 dipnot. Kanuni Esasi hakkında bakınız Baykal. G. Jacke. Die Ethik Bulk de Osmanschen Verfagus States. 5. 1918. 5D. I.A. Kanuni Esasi. Hüseyin Nail Kubalı tarafından, El 2, Düstur, B. Louis tarafından. Türkçe metni Düstur'un çeşitli basımlarında bulunur. A. Ş. Gözü Büyük ve S. Kili'nin Türk Anayasa Metinleri 1957 adlı kitabında sayfa 25 ve devamında yeni harflerle tekrar basılmıştır. Birçok çeviriler arasında en işe yararı F. von Kralitz, Grafen Short'un yaptığı Almanca bilimsel çeviridir. 1919. 1876'da Osmanlı Kanuni Esasisi'nin ilanı Türk sorunlarında kanıtları ve yargıları çok kez Türklerin meziyet ve kusurlarından tamamen bağımsız düşüncelerle belirlenen Avrupa'daki Türk dostları ve düşmanları arasında çok tartışma konusu olmuştur. 1876 Kanuni Esasisi'nin imparatorluk hükümetini ıslah etmek veya değiştirmek için gerçek bir arzuyu temsil etmediği, sadece batılı devletlerin gözlerini boyamak ve tabi milletler yararına müdahale planlarını bozmak amacında olan bir manevra, bir göstermelik olduğu tenkidi sık sık yapılmıştır. Kanuni Esasi'nin ilan edildiği koşullar ve uygulanma tarzı ilk bakışta bu eleştirinin geçerliliğine doğrular görünür. Balkan vilayetlerindeki ayaklanmaların merhametsizce bastırılması, ondan sonra Sırpların imparatorluğa karşı Haziran'da başlamış oldukları savaşta yenilmeleri uluslararası bir bunalım yaratmıştı. Kasım'da Rusya savaş hazırlığı içinde bulunuyordu. Disraeli'de Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılmasına İngiliz hükümetinin razı olmayacağını açıklamıştı. Aralık ayında savaşı önlemek için son bir çaba olarak Türkiye ile Sırbistan arasında barış şartlarını ve büyük devletlerin gözetim ve teminatı altında yapılacak reformlarla Balkan vilayetlerinin yeniden düzenlenmesini görüşmek üzere büyük devletlerin katılmasıyla İstanbul'da bir konferans toplandı. Konferans bir gün önce Mithat Paşa sadrazam oldu. Tam yetkili delegeler açılış formaliteleriyle uğraşırken top gürlemeleri Baba Ali'nin şimdi geniş çaplı reformlara fiilen girişmiş bulunduğu ve büyük devletlerin teklif ettiği yardımdan vazgeçebileceği kanıtına dayanak sağlayacak şekilde düzenlenmiş ve incelikle işlenmiş türden yeni bir Türk Anayasası'nı başkente ilan etti. 73 dipnot. R. W. Seton Watson, D. Disraeli, Gladstone and the Eastern Question, 1935, sayfa 122. Bu yorum belki mazur görülebilir. Büyük bir reformun tam batılı devletlerin hayırhahlığına ihtiyaç duyulan bir anda gelmesi ilk defa olmuyordu.